9. ayrım. Bir yıldız doğdu. Sevim çocukluğunun geçtiği dolap derede Hacı Usta'nın börek salonunda tavşan kanı çayını yudumluyor. Hacı Usta'nın anlattıklarını dinlerken çok sevdiği zilli Zeliha ablanın ani ölümüyle yaşadığı şoku üzerinden atmaya çalışıyordu. Hacı Usta'nın kısılan sesiyle birlikte Sevim de kendine geldi. Neler anlatmıştı hayatın iki büklüm ettiği adamcağız, doğrusu hiç hatırlamıyordu. Çayları tazelemek için ayaklanan adamı seyretmeye başladı. Aslında o kadar yaşlı değildi ama yıllarca duvarlarından su akan, bir türlü ısınmayan bu evde yaşamak, eline geçen 3-5 kuruşla geçinmeye çalışmak da kolay değildi. Büküverirdi insanın belini. Ev dediği arkada bir göz oda, minik bir mutfak ve derme çatma bir heladan ibaretti. Ön kısımda yer alan salon ise Hacı Usta'nın dükkanıydı. Pencerenin önüne yerleştirdiği masanın üzerinde duran iki tepsi Kürt böreğini bir kavanoz pudra şekeriyle süsleyerek mahallenin çocuklarına satmaya uğraşırdı sabahtan akşama kadar. Kimi kimsesi yoktu Hacı Usta'nın. Mahalleli onu tanıdığında 40 yaşlarında kendi halinde bir adamdı. Zilli Zeliha'nın evini kiralamıştı. Mahallenin Zeliha ablası ise 50 yaşlarındaydı o zamanlar. İki katlı evin altını kiraya verir, böylece geçinirdi. Hacı Usta'ya içi ısınmış, temiz yüzüne, boynu bükük karşısında konuşmasına bakarak hiç kefil ve peşinat istemeden vermişti evin alt katını. Gel zaman, git zaman Zeliha ile Hacı Usta arasında mahalleli aşk dedikoduları çıkarmıştı ama ne Hacı Usta ne de Zeliha bunları önemsemişti. Gülüp geçmişlerdi. Çünkü Hacı askerdeyken komutanın kızına aşıkmış. Gizliden gizliye mektuplaşırlarmış kızla. Bir buluşma sırasında durumu öğrenen komutan Hacı'yı öyle bir dövmüş, ayalarına çizmeyle öyle bir vurmuş ki o tarihten sonra da Hacı'nın gözü pek kadın kız görmez olmuş. Sevim'in, ya Hacı Usta, gerçekten Zilli Zeliha ablayla aranda bir şeyler geçmedi mi diye sormasıyla irkilen Hacı kendini toparlayarak, yok be kızım, ama çok iyi kadındı. Benim çamaşırlarımı hep o yıkadı, ütüledi, yemeğimi yaptı. Ben de ona erkeği gibi sahip çıktım. Zaten aramızda kalsın, onun Ali diye bir belalısı vardı. Tam bir öküz. Ayakkabılarının arkasına basan, elinden tesbihi düşmeyen, esrar çeken bir kopuktu. Bir gün Zeliha'yı öldürüyordu da ben aldım elinden. Ona öyle bir temiz sopa çektim ki o tarihten sonra da ne bir daha uğradı ne de Zeliha'yı aradı diyerek hikayelerinin eksiklerini tamamladı. Sevim mahalleden kopalı 20 sene olmuştu ama bütün akrabaları aynı mahallede yaşıyorlardı hala. Tabii Sevim sayesinde. Kocaman bir apartman almış ve her birine de bir daire vermişti. Rahatı, huzuru, parayı gören ailesi de onu artık affetmişti. Üstelik de göğüslerini gere gere "As solist Sevim Yıldız bizim yeğenimiz" diye ortalıkta kasım kasım dolaşır olmuşlardı. Başı beladan hiç kurtulmayan esrarkeş bir baba, sağlığı hiç düzelmeyen veremli bir anne ve 2 yaş büyük ağabeyle derbeder bir hayat sürmüştü bu mahallede Sevim. Yıllardır da işi düşmedikçe pek uğramazdı. Bu sefer de büyük amcası Arif'in "Düşeş bir daire var. Alırsan bizim Ahmet oturur, sevaba girersin. Çoluğu çocuğu kurtulur. Şoförlük maaşını da ona göre ayarlarsın" deyince daireyi görmek için gelmişti. Çocukluğunda ona hep bedava Kürt böreği veren Hacı Usta'yı da çiğnemezdi hiç. Her uğradığında hacının tavşan kanı çayından içer, artık büyüttüğü dükkanında ıspanaklı kol böreğinden tadar, bir çırpıda yanlarında biten zilli Zeliha ile dertleşir, bir tomarda para bırakıp giderdi. Sevim, hacının ak düşmüş sakallarına bir öpücük kondurdu ve amcası Arif'in evine doğru yola koyuldu. Aynı zamanda şoförü olan amcasının oğlu Ahmet, 500 sel Mercedes marka arabayı belediyenin kazıp köstebek çukuru haline getirdiği yollara sokmak istememişti. Zaten arabayı park ettiği yer ile hacının ve Arif'in evleri yakındı. Sevim önde, Ahmet arkada Arif'in evine gittiler. Arif'in, Sevim'in rahmetli babası Esrarkeş Bekir'den pek farkı yoktu. Dolapdere'de kaçak sigara ve esrar satan Bekir, kim vurduya gitmişti. Bir sabah Bekir'i bıçakla delik deşik edilmiş halde evlerinin önünde bulmuşlardı. Arif mahallenin çay ocağını işletiyordu. Sevim ünlenince çay ocağının yerine şık bir kahve almıştı. Gecede binlerce dolar kazanan Sevim bütün aileye yetişiyor, pek çok astrolist gibi o da bir orduya bakıyordu. Sevim amcasıyla birlikte daireyi gezdi. Ev sahibi kumar borcu nedeniyle çok sıkışmıştı. Sevim pazarlık etmeden hemen kaporayı bastırdı. Arabaya doğru yürürken çocukluğunun geçtiği bahçeli tek katlı tuğla evin yerine dikilen 5 katlı 10 daireli apartmanı gördü. Mülkü Sevimlere ait araziyi müteahhide vermişler ve semtine göre lüks bir apartman yaptırmışlardı. Sevim hava olsun diye apartmana soyadını koydurtmuştu. Yıldız Apartmanı diye. Yoksulluk, hayaller ve mahalleden ilk çıkış. Anneleri Melahat, kocası öldüğünde 35'indeydi daha. Yıllardır veremdi, iyi beslenemiyor ve ilaçlarını alamıyordu. Çok küçük yaşta evlenmişti. Daha doğrusu kaçmıştı Bekir'e. Bekir yakışıklı, kapı gibi bir delikanlıydı o zamanlar. Mahallenin bıçkınıydı. Bütün kızların gözü ondaydı. Melahat da mahallenin güzeliydi ama 7 kardeştiler ve yaşamı yokluk içinde geçiyordu. Melahat ilkokulu zor bitirmiş ve bitirir bitirmez de zengin evlerine annesiyle birlikte temizliğe gitmeye başlamıştı. Büyüyüp serpilince ve güzelleşince başlarına bir şey gelir endişesi içinde bekar evlerine temizliğe gitmeyi bırakmışlardı. Bankacı Sema bir süre sonra annesini aylıkla kapatmıştı. Melahat ise evde kardeşlerine bakıp yemek pişiriyordu. Tamirci çırağı Hüsnü ile evlenmesi için annesinin ısrar etmesi de tüm bu yaşadığı olumsuz koşullara eklenince artık canına tak eden Melahat Bekir'e kaçmaya karar vermişti. Hüsnü silik, kişiliksiz bir çocuktu. Bekir'le kıyaslandığında aralarında dağlar kadar fark vardı. Ailesi de Melahat'a bayılıyordu ama Melahat günahı kadar ısınmamıştı o sarı çıyan Hüsnü'ye. Aklı, fikri, yumurta topuk, sivri burun ayakkabı, beyaz çorap, beyaz fanile ve uzun kollu beyaz frenk gömlek giyip jilet gibi ütülü pantolonla dolaşan mahallenin maçosu Bekir'deydi. Kaçmaya karar verdiklerinde nerede gizleneceklerine dair hiçbir fikirleri yoktu. Bekir'in tophanede bir üvey teyzesi vardı. Yaşlı, kulakları ağır işiten, gözleri pek iyi görmeyen bir kadındı. Bekir'i çok severdi. Bekir küçükken babasından dayak yediği zamanlarda soluğu teyzesinin evinde alırdı. Melahat'le de üvey teyzesi Şehriban'ın evine sığınmaktan başka çare gelmemişti akıllarına. Melahat'in annesinin üzüntüden sağ tarafına felç gelince ortaya çıkmışlar, eş dostun yardımıyla tek göz odalı bir evde yaşamlarını sürdürmüşlerdi. Tabii buna yaşam denilirse. Melahat, annesi felç geçirdikten sonra Sema'nın evine aylıklı temizleyici olarak girmişti ama o mahut öksürük bir türlü yakasını bırakmıyordu. Doktorlar verem teşhisi koyduklarında Sema evdeki çocuklar nedeniyle birkaç aylık maaşı Melahat'ın eline sıkıştırmış ve zorunlu olarak kapı önüne koymuştu. Haylaz Bekir tombala oynatıp sigara satıyordu. Bazı zengin çocuklara da esrar buluyordu. Onun bunun yardımıyla geçiniyorlardı ama önce Emin, ardından Sevim'in doğumuyla yükü artan Bekir başka işlere de dalmıştı. Yaşam koşulları ağırlaşınca hıncını karısı Melahat'ten alıyordu. Zavallı Melahat açlık, yoksulluk yetmiyormuş gibi bir de Bekir'in dayaklarına karşı koymaya çalışıyordu. Öldüğü an içi yanmıştı yanmasına Melahat'ın. Ama kurtuldukları için de Allah var, sevinmişti. Sevim babası ölünce okulu bırakmış, Zilli Zeliha'nın çocukluk arkadaşı Hicran'ın kuaför salonunda işe başlamıştı. Manikür, pedikür yapıyordu. Ağabeyi Emin ise kömürcüde çalışıyordu. Emin çok efendi bir çocuktu. Okulda pek başarılı olamayınca ilkokuldan sonra kömürcü Selim'in yanında işe başlamıştı. Daha 15-16 yaşındayken eli yüzü simsiyah kömür içinde sabahın köründen akşamın karanlığına kadar çalışır, küfelerle sağa sola kömür taşırdı. Kazandığı 3-5 kuruşu da hemen annesine teslim ederdi. Sevim de haftalığını anasına veriyordu. Melahat Zilli Zeliha'ya hep dua ediyordu. Çünkü Sevim onun sayesinde bir baltaya sap olacaktı. Üstelik kuaförlük para getiren bir meslekti. Hele manikür pedikür iyi kazanç kapısıydı. İleride milli piyangodan para çıkınca belki kızı bir dükkan açar, o da kasabada otururdu. Sevim çok güzel bir kız olmuştu. Daha 17'sinde 1.75'ti boyu. Beline kadar uzanan kumral saçları, babasına benzeyen iri siyah zeytin rengi gözleriyle mankenleri aratmayan bir güzelliği vardı. Mahallenin tüm delikanlıları ağızlarının suyu akarak bakıyorlardı ona. Sevim'in gözü ise çok yükseklerdeydi. Son model araba ve şoförlerle kuaföre gelen her bir parmakları çakıl taşı gibi pırlantalarla dolu hanımefendiler gibi olmayı kafasına takmıştı Sevim. Mahalleden taşınacaklar ve krallar gibi yaşayacaklardı. Güzelliğine güveniyordu. Bir de sesine. Arada sırada şarkı söylediği zaman mahalleli hayran hayran dinlerdi onu. Özellikle de Türk sanat müziğinde bilmediği eser yoktu. Zaten boş kaldıkça Müzeyyen Senar, Muazzez Abacı, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Muazzez Ersoy'un albümlerini korsan kasetçilerden alır, evdeki dökük teybe koyup aynen onlar gibi okumaya çalışırdı. Bu güzellik ve sesle belki bir gün yıldız olabilirdi ama elinden kim tutacaktı ki? Patronu Hicran işe başlayacağı ilk gün ona, "Kızım sen buralarda heba olursun. Git bir mankenlik ajansına ya da gir bir yarışmaya. Maşallah sende bu boy poz güzellik varken ünlenirsin," demişti. Daha Sevim'in sesinden haberi bile yoktu. Ancak yol yordan bilmiyordu Sevim, kime gidebilirdi? Gazetelerde, televizyonlarda televole özentisi evinden kaçan kızların heba olduklarını görüyor, okuyordu korku içinde sürekli. Mahalleden kurtuluş ve yeni hayat. Sevim bir süre sonra manikür ve pedikürü çok iyi öğrenmiş, usta olmuştu. Dükkana gelen pek çok zengin sosyetik hanım onu istiyordu. Patronu Hicran da onu yere göğe koymuyordu. Aldığı bahşişler neredeyse haftalığına denk gelecekti. Hele aralarında Mükerrem diye bir kadın vardı ki, maşallah çantasından tomarla parayı çıkarıp ona uzatıyor, eline zorla sıkıştırıyordu. Çok şık, havalı, 50 yaşlarında bir kadındı Mükerrem. Mercedes bir araba, şoför ve korumayla geliyordu. Çok da tatlı dilliydi. Her hafta salı günleri gelirdi. Bir salı ardından iki salı derken bir ay Mükerrem ortalıktan yok oldu. Sevim çok meraklanmıştı. Sadece Sevim mi? Patron içe Hicran da öyle. Mükerrem her geldiğinde onlara göre eşek yüküyle para bırakan önemli bir müşteriydi. Tam bir yıldır muntazam her salı dükkanına gelen bu 100 kiloluk devlet gibi heybetli kadının ne nerede oturduğunu ne de ne işle meşgul olduğunu biliyorlardı. Dolayısıyla da kadına ulaşamıyorlardı. Bir gün sabahın 10'unda dükkanın telefonu çaldı. Hicran kekeleyerek konuşuyordu. Biz de sizi merak ettik. Nerelerdesiniz Allah aşkına? Tabii göndereyim. Ne demek emriniz olur? Sevim akıllı bir kızdı. Arayanın Mükerrem olduğunu hemen anlamıştı. Patronu öğleden sonra randevu alma. Mükerrem Hanım seni istiyor. Şoförünü gönderip aldırtacak. Saat 3'te hazır ol dedi. Sevim çok meraklanmıştı. Nereye, nasıl bir eve gidecekti acaba? Saat 3'te bir Mercedes kapıya dayandı. Sevim arka koltuğa kuruldu ama kalbi pıt pıt atıyordu. Evinin bulunduğu Dolapdere, çalıştığı dükkanının bulunduğu Levent ve bir de Nişantaşı ile Osman Bey'i biliyordu. Arabanın camları koyu siyahtı ama dışarıyı görmesine engel değildi. Köprüyü geçtiler. Daha sonra dar bir sokaktan girdiler. Tabelada Çengelköy levhasını gördü Sevim. Araba iki katlı muhteşem bir villanın önünde durdu. Sevim şaşkınlıkla çevresine baktı. Şoför önde, o arkada demir kapılı yüksek duvarlarla çevrili villanın bahçesinde ayakları titreyerek ilerlerken zincire bağlanmış iki azgın kurt köpeği dişlerini göstererek havlamaya başladılar. Sevim birden korkuya kapıldı. Ayağı bahçedeki taşlara takıldı ve yüzü koyun yere düştü. Dizleri paramparça olmuştu. Şoför imdadına yetişti ve kolundan tutup kaldırdı. Bu gürültüler sırasında villanın kapısı açılmıştı. Başında kepi, üzerinde beyaz önlüğüyle genç bir hizmetçiydi kapıyı açan. Sevim'i hemen salona aldı. Üstünü başını temizledi, ayağına kolonyalı pamuk koydu. Genç kızın canı çok yanmıştı. Size soğuk bir şey vereyim, iyi gelir. Mükerrem Hanım aşağıya inecek biraz sonra dedi hizmetçi. Sevim yalnızca kuru bir su istedi. Bir yandan ayağının ağrısıyla sızlanırken bir yandan da evi seyrediyordu. Kocaman tablolar, altın sarısı yaldızlı, üzerleri kadife kaplı görkemli koltuklar, sehpanın üzerinde kristal vazo ve küllükler evin zenginliğini ortaya koyuyordu. Sevim etrafı incelerken kendisine hoş geldin diyen Mükerrem'in sesiyle ilgirdi. Bastonla yürüyordu Mükerrem. Kolu da sargılıydı. Heyecanla ayağa kalktı Sevim. Ne oldu size? Geçmiş olsun. Çok merak ettik sizi dedi heyecanla. Mükerrem bir trafik kazası geçirdiklerini söyledi ve önemsiz bir durummuş gibi Sevim'in sırtını okşayarak oturmasını söyledi. Sevim başlayalım mı? Sıcak su rica edebilir miyim? Dedi. Mükerrem başıyla tamam işareti yapınca önce pediküre başladı Sevim. Mükerrem de elinde sosyetik mecmualara göz gezdiriyordu. Tam maniküre geçecekken kapı çalındı. Ve salona orta yaşlı, şakakları kırlaşmış, üzerinde lacivert blazer ceket, altında beyaz gömlek ve pantolon olan çok şık giyimli bir beyefendi girdi. Kolunda pırıl pırıl parlayan bir Rolex saat vardı. Sevim başını kaldırıp adama baktı, bir yerlerden tanıyordu sanki. O hafta sonu çıkan dergi ve mecmualarda görmüş olmalıydı bu beyi. Elinde viski kadehiyle poz veren güzel hanımlarla yakışıklı beylerin fotoğraflarıydı hepsi. Önemli bir adamdı ama ne ismini ne de kim olduğunu pek hatırlayamadı Sevim. Mükerrem gülümseyerek yerinden hafifçe kıpırdadı. Adam nasılsın? Ayşe'nin de selamı var. büyük kızın Amerika'da ev taşınması lazım. Partinin ardından Boston'a gitmesi gerekti. Ben de seni merak ettiğim için bir bakayım dedim diyerek Mükerrem'in yanağına bir öpücük kondurdu. Mükerrem, hoş geldin Ekrem. Ben de partinizin haberlerini dergilerden takip ediyorum. Bütün mecmualar sizden söz ediyor. Partiniz çok şık olmuş ama karının elbisesi çok rüküş doğrusu. Bu kıza bir türlü giyinmesini öğretemedin karşılığını verdi.